Ayrım 20.
Konu 11. İstilaya uğrayan devletin ahlak ve gelenekleri üzerine. Bu gibi istilalarda istilaya uğrayan milletin kanunlarını olduğu gibi bırakmak yetmez. Belki ahlak ve geleneklerine dokunmamak daha zorunludur. Çünkü bir millet ahlak ve geleneklerini kanunlarından daha iyi bilir, daha çok sever ve daha çok savunur. Fransızlar 9 kere İtalya'dan kovulmuşlardır. Tarihçilerin dediklerine bakılırsa bunun nedeni kadınlara ve kızlara karşı küstahça davranışlarıdır. İstilaya uğramış millete, istila eden milletin gururu, şuursuzca davranışları, hele daha kötüsü her şeye burnunu sokmak istemesi çok ağır gelir. Son hareket tarzı uğradıkları hakaretlerin sayısını arttırdıkça arttırır. Konu 12. Sirus'un bir kanunu üzerine. Sirus'un Lidyalılar için çıkardığı bir kanun vardır. O kanun gereğince bu millet yalnız ağır ve aşağılık işlerde çalışabilirdi. Benim için iyi bir kanun değildir bu. Görülüyor ki en yakın ihtimal göz önünde tutuluyor. Akla ilk gelen ayaklanmalardır, istilayı düşünen yok. Ama istila çok geçmeden baş gösterir, iki millet birleşip birbirini bozar. İstila edilen milletin gevşekliğini devam ettirmektense, kanunlar çıkartıp istila eden milletin yiğitliğini korumasını sağlardım ben. Dipnot: Büyük Sirus, İsa'dan önce 560-529, İran İmparatorluğu'nun kurucusu. Lidya kralı Kresus'u yenmiş ve Batı Asya'yı egemenliği altına almıştır. Kumes tiranı Aristodemes gençliğin cesaretini yok etmeye çalıştı. Erkek çocukların kızlar gibi saçlarını uzatmalarını, çiçeklerle süslemelerini, topuklarına kadar renkli entariler giymelerini, dans ve müzik öğretmenlerine gittikleri zaman kadınların onlara şemsiye, koku ve yelpaze götürmelerini, banyo yaparken de yine kadınların onlara ayna ve tarak vermelerini buyurdu. Erkek çocukların bu şekildeki eğitimi 20 yaşına kadar sürüyordu. Böylesi zaten kendi hayatını korumak için egemenliğini tehlikeye atan küçük bir tirandan başkasına yakışmaz. Dipnot: Kumes tiranı Aristodemes, İtalya yarımadasının güney bölgesinde Campani'de bir şehir olan Kumes'in yakınında ünlü bir kahinin mağarası vardı. Aristodemes kendisine rakip çıkmasın diye Kümelülere adeta kadınlaştırmıştır. Konu 13. 12. Charles. Dipnot: İlk baskılarda bu konu 14. konuydu, 14. konu da 13. konu. Yalnız kendi kuvvetlerini kullanan bu hükümdar ancak uzun bir savaşla elde edilebilecek bir şeyi hayal etmek suretiyle kendi düşüşünü hazırlamıştır. Milletinin böyle uzun bir savaşa tahammülü yoktu da ondan. Yıkmak istediği devlet düşmek üzere olan bir imparatorluk değil, henüz doğmakta olan bir imparatorluktu. Moskovlar kendilerine açılan savaştan bir okul öğrencisi gibi faydalandılar. Her bozguna uğrayışta zafere biraz daha yaklaştılar. Dışarıda yenilirken ülkelerinin içinde kendilerini savunmayı öğrendiler. Gelişigüzel volta vurduğu, İsveç'in de istila etmiş gibi göründüğü Polonya çöllerinde Charles kendisini dünyaya hakim sanıyordu. O öyle sana dursun, asıl düşmanı kuvvetleniyor, kendisini sıkıştırıyor, Baltık kıyılarına yerleşiyor, Livonya'yı tahrip ediyor ya da ele geçiriyordu. Sözün kısası İsveç, mecrası değiştirilirken kaynağında da suları kesilen bir ırmağa benziyordu. Charles'ı yıkan Poltava olmadı, çünkü orada yıkılmasaydı başka bir yerde yıkılacaktı. Talihsizliğin sebep olduğu aksilikleri gidermek kolaydır. Ama olayların özelliği icabı devamlı olarak gelen felaketlere karşı koymak olanaksızdır. Nitekim Charles'ın kendi kendine ettiğini ne tabiat ne de talih etmiştir ona. Olayların o andaki gidişine göre değil, kendine örnek aldığı bir kahramana göre ayarlıyordu kendisini. Üstelik bu ayarlamayı da çok kötü bir şekilde uyguluyordu. Bir İskender değildi o. Ama İskender'in iyi bir askeri olabilirdi. İskender'in tasarısı gerçekleşmedi. Anlayışlı bir insandı da ondan. İranlıların Yunanistan'da uğradıkları başarısızlıklar, Agesilas'ın istilaları, on binlerin çekilmesi, Yunanlıların savaş tarzını ve kullandıkları silahların özelliğini tam olarak göstermişti. Üstelik İranlıların çok gururlu oldukları, huylarını düzeltmelerinin de olanaksız olduğu biliniyordu. Artık Yunanistan'ı bölmek suretiyle kuvvetsiz düşüremezlerdi. Bir başbuğun buyruğu altında birleşmiş bulunuyordu bu ilke. Milletine köleliğini gizlemek için en iyi çareyi, ezeli düşmanını ortadan kaldırmak ve Asya gibi büyük bir ülkeyi istila etmek suretiyle gözlerini kamaştırmakta bulan bir başbuğu. Dünyanın en becerikli milletinin işlediği bir imparatorluk, toprağını işletmenin dini bir ilke haline aldığı bir imparatorluk, toprağı her bakımdan zengin ve verimli bir imparatorluk, bir düşmana yaşamak için her çeşit olanağı sağlayabilirdi. Sık sık bozguna uğrayıp küçük düştükleri halde kendilerini beğenmekte devam eden kralların bu durumundan, devamlı olarak savaşmak suretiyle yıkılmalarını çabuklaştıracakları, şunun bunun dal kavukluğu yüzünden de büyüklerinden bir an olsun kuşkulanmayacakları kolaylıkla anlaşılıyordu. Yukarıda da söylediğimiz gibi İskender'in tasarısı makul bir tasarıydı. Üstelik uygulanması da o nispette akıllı uslu bir şekilde oldu. İskender hareketlerinin çabukluğunda olsun, tutkularının sebep olduğu heyecanlı anlarda olsun, tabiri caizse eğer, kendisini yöneten bir zeka çıkıntısına uyardı. Onun tarihte bıraktığı sayfalardan bir roman konusu çıkarmak isteyenler, hatta kafaları onun kafasından daha bozuk olan kişiler, bizi yanıltmak olanağını bulamamışlardır. İstediğimiz gibi söz açabiliriz ondan. Konu 14. İskender. İskender ancak Makedonya'yı komşusu olan barbar devletlere karşı iyice güvenlik altına aldıktan, Yunanlıları da iyice yorduktan sonra dış ülkeleri istilaya kalktı. Dipnot: Bu 14. konu ilk baskılarda şöyle başlardı. İskender büyük istilalarda bulundu. Bakalım bu istilalarda nasıl davrandı? Değerinden şimdiye kadar bir hayli söz edenler oldu. Biz de biraz davranışlarındaki tedbirlerden söz açalım. Aldığı tedbirlerin tümü yerinde tedbirlerdi. Bu yorgunluktan sadece tasarısını gerçekleştirmek için faydalandı. Lakedemonyalıların kıskançlığını da etkisiz bir hale soktu. Önce deniz kıyısındaki eyaletlere saldırdı, donanmadan uzak kalmasın diye kara kuvvetlerini deniz kıyısından yürüttü. Düşmanın sayıca üstünlüğüne karşılık mükemmel bir disipline başvurdu. Ordunun ikmali bakımından hiçbir eksiklik çekmedi. Evet, zafer ona her şeyi verdi ama unutmamak gerek ki zaferi elde etmek için o da elinden geleni yapmaktan geri kalmadı. Giriştiği işin başlangıcında, yani ufak bir başarısızlığın kendisini yıkabileceği bir sırada hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadı. Dipnot: Bu paragrafla bundan sonraki iki paragraf ilk baskılarda yoktu. Talih kendisini olayların üstüne çıkardığı zamansa başvurduğu çarelerden biri de cüret oldu. Hareketinden önce Tribalyalılarla İlyalılar üzerine yürüdüğü zaman sonradan Sezar'ın Galya'da yaptığı savaşlara benzer bir savaş görürsünüz. Yunanistan'a döndüğü zaman Teba'yı adeta istemeye istemeye istila ve tahrip ettiğini görürsünüz. Şehrin yakınlarında ordugah kurduktan sonra Tebalıların gelip barış teklif etmelerini bekler. Onlarsa aksine bir an önce çökmeleri için ellerinden geleni yaparlar. İranlıların deniz kuvvetlerini tahrip etmek söz konusu olduğu zaman bu işe cüret eden daha çok Parmenyon'dur. İtidalli davrananse İskender'in kendisidir. Onun bütün ustalığı İranlıları deniz kıyılarından uzaklaştırmak ve onları kendi donanmasına üstün olan donanmalarını böylece bırakmaya zorlamak olmuştur. Tir İranlılara bağlıydı. Gerek donanmasıyla gerek ticaretiyle İran'a son derece gerekli bir şehirdi burası. İskender bu şehri yerle bir etti. başka ülkelere sayısız birlikler yığdığı için Dara'nın tek bir asker bırakmadığı Mısır'ı işgal etti. Granik geçidinde elde ettiği zafer, bütün Yunan sömürgelerini egemenliği altına almasına sebep oldu. İssus Savaşı'ndan sonra Tir ile Mısır'ı, Arbel Savaşı'ndan sonra da bütün dünyayı eline geçirdi. İssus Savaşı'ndan sonra Dara'nın kaçmasına müsaade etti ve bütün gücünü istila ettiği ülkeleri kuvvetlendirmeye ve düzene sokmaya harcadı. Arbel Savaşı'ndan sonra ise Dara'yı öylesine yakından takip etti ki kendisine imparatorluğunda bile sığınacak bir yer bırakmadı. Dara'nın kendi şehirlerine ve eyaletlerine girmesiyle çıkması bir oluyordu. İskender öyle bir süratle ilerliyordu ki dünya egemenliği bir savaşın değil adeta olimpiyat oyunlarında olduğu gibi bir mukavemet koşusunun armağanı olarak görünüyordu. İşte İskender'in istilada kullandığı usul buydu. Bakalım şimdi bunları korumak için ne yaptı? Yunanlılara efendi, İranlılara ise köle gibi davranmasını isteyenlere karşı koydu. Dipnot, Plutarkos İskender'in Aristo'yu dinlediğini söyler. İki milleti birleştirmekten, yenen milletle yenilen millet arasındaki ayrılıkları yok etmekten başka bir şey düşünmedi. İstiladan sonra bu işe girişmesine sebep olan ön yargıların hepsini bıraktı. Yunanlıların ahlak ve geleneklerini kabul etmeye zorlamak suretiyle İranlıları üzmemek için İranlıların ahlak ve geleneklerini benimsedi. Dara'nın annesiyle karısına karşı son derece saygılı davranması, hareketlerinde son derece itidal göstermesi hep bundandır işte. Boyunduruğu altına aldığı bütün insanların ölümüne ağladığı bu Fatih kimin nesidir? Öldüğü zaman tacından tahtından ettiği koskoca bir aileye gözyaşı döktüren bu gasıp kimdir? Tarihçilerin bize başka bir Fatih'in övündüğünü söyleyemedikleri bir özelliktir bu. Yalnız İskender gibi üstün bir varlıkta görünen bir özellik. Hiçbir şey istilayı iki millet arasındaki evlenmelerden meydana gelecek birleşmeler kadar kuvvetlendiremez. İskender yendiği milletlerin kızlarıyla evlendi. Mahiyetinde bulunanların da evlenmelerini emretti. Bütün Makedonyalılar onu kendilerine örnek aldılar. Franklarla Burginyonlar bu çeşit evlenmelere müsaade ettiler. Vizigotlar İspanya'da buna önce izin vermedilerse de sonradan izin vermek zorunda kaldılar. Lombardlar yalnız izin vermekle kalmadılar, teşvik de ettiler. Romalılarsa Makedonya'yı zayıf düşürmek istedikleri zaman çeşitli eyaletlerde yaşayan halk arasında evlenme yoluyla birleşmelere izin vermediler. İki milleti birleştirmek isteyen İskender, İran'da sayısız Yunan sömürgesi kurmaya çalıştı. Birçok şehir kurdu. Bu yeni imparatorluğun geri kalan kısmını da öylesine imar etti ki, ölümünden sonra korkunç iç savaşların meydana getirdiği karışıklıklarla kaynaşmalar sırasında Yunanlılar adeta kendi kendilerini yıktıkları halde İran eyaletlerinin hiçbiri ayaklanmadı. Yunanistan'la Makedonya'nın kaynaklarını tüketmemek için İskenderiye'ye birçok Yahudi gönderdi. Bu milletlerin ahlak ve gelenekleri onu ilgilendirmiyordu. Yeter ki kendisine bağlı olsunlar. Yendiği milletlere yalnız ahlak ve geleneklerini bırakmakla kalmadı, medeni kanunlarını hatta çoğu zaman istila sırasında ülkenin başında bulunan krallarla valileri de yerlerinde bıraktı. Dipnot, bu paragrafın başından itibaren konunun sonuna kadar olan parça ilk baskılarda yoktur. Askeri birliklerin başına Makedonyalıları, hükümetin başına da yerlileri getiriyordu. Genel bir ayaklanmadan doğacak tehlikedense, özel kişilerin kendisine ihanet etmesinde doğacak tehlikeleri tercih ediyordu. Bu da zaten ara sıra olağan şeylerdendi. Milletlerin eski geleneklerine, onur duydukları ya da övündükleri anıtlara saygı gösterdi. İran hükümdarları Yunanlıların, Babilonyalıların, Mısırlıların tapınaklarını yıkmışlardı. İskender bunların hepsini onarttı. Kendisine boyun eğen milletlerin hemen hepsinin tapınaklarında kurbanlar kestirdi. Sanki istilalarını sırf her milletin özel hükümdarı, hatta her şehrin birinci vatandaşı olmak için yapıyordu. Romalılar dünyayı sırf her şeyi yıkmak için istila ettiler. İskender ise her şeyi olduğu gibi bırakmak için her yeri istila etmek istedi. Hangi ülkeye gitse ilk düşüncesi, ilk tasarısı daima o ülkenin gelişmesini sağlamak, gücünü arttırmak için bir şeyler yapmak oldu. Bunun için de ilk çareyi bizzat kendi dehasının üstünlüğünde buldu. İkinci çareyi şahsi kanaatkârlığıyla, şahsi işlerindeki tasarrufta buldu. Üçüncü çare ise büyük işler için avuç dolusu para harcamaktan çekinmemekte buldu. Özel masraflar için kapanan avuçları genel çıkarlar söz konusu oldu mu açılırdı. Sarayının masrafları için bir Makedonyalı kesilir, askerlerinin borçlarını ödemek, istilalarından Yunanlıları faydalandırmak, ordusuna mensup bir insanın ilerlemesini sağlamak söz konusu oldu mu İskender kesilirdi. İki kötü harekette bulundu. Persepolis'i yaktı, Klitus'u öldürttü. Dipnot, Persepolis, İran'ın eski hükümet merkezi olan Pars'ın Yunanca adı. Dara tarafından kurulmuş olan bu şehrin sarayını İskender yaktırmıştır. Bununla beraber sonradan duyduğu pişmanlıkla onların da şöhretini sağladı. Öyle ki yalnız fazilete olan saygısını anmak için suç sayılan davranışlarının tümü birden bütün dünya tarafından unutuldu. Öyle ki bu suçlar birer felaketten çok onun şahsına mahsus şeyler olarak görüldü. Öyle ki sonradan gelen kuşaklar taşkınlıklarıyla hafif taraflarının hemen yanı başında onun ruh güzelliğini hayranlıkla anmaya başladılar. Öyle ki artık ondan nefret etmek olanaksız bir hal aldı. Daha çok acıdılar ona. Sezar'la karşılaştıracağım onu. Sezar, Asya hükümdarlarını taklit etmek istediği zaman Romalıları sırf böbürlenmesi yüzünden ümitsizliğe düşürdü. İskender ise Asya hükümdarlarını taklit etmek istediği zaman istila planlarında yer alan bir şeyi gerçekleştirmiş oldu. Konu 15. İstila edilen ülkeleri korumak için yeni çareler. Bir hükümdar bir ülkeyi eline geçirdiği zaman onun elinde aynı zamanda hem istibdat idaresini yumuşatmak hem de o ülkeyi korumak için fevkalade bir çare vardır. Çin'i istila edenler her zaman bu çareye başvurmuşlardır. İstilaya uğrayan milleti ümitsizliğe düşürmemek, istila edeni de fazla gurura kaptırmamak için, hükümetin askeri bir kisveye bürünmesine engel olmak için, her iki milleti kendisine verilen göreve bağlamak için, bugün Çin'de hüküm süren Tatar sülalesi, eyaletlerdeki askeri birliklerin yarısının Çinlilerden, yarısının da Tatarlardan teşekkül etmesine karar verdi. Böylece iki millet arasında göreve bağlılık konusunda bir kıskançlık havası yaratmış oldu. Mahkemelerin de yarısı Çinlilerden, yarısı Tatarlardan teşekkül etmiştir. Bunun birçok iyi sonuçları vardır. Birincisi, her iki milletin birbirini denetlemesidir. İkincisi, her iki milletin askeri ve sivil iktidarı aynı zamanda ellerinde bulundurması, birinin ötekini yıkmasına olanak bulamamasıdır. Üçüncüsü de, istila eden milletin zayıf düşmeden ve kendi varlığını yitirmeden her yana yayılabilmesidir. Böylece millet içte ve dışta savaşabilecek bir duruma gelir. Öyle akıllı uslu bir kuruldur ki bu, İstilacı milletlerin hemen çoğu sırf bu kurula başvurmadıkları için yıkılmışlardır. Konu 16. İstila eden istibdat devleti üzerine. İstilanın aşırı derecede geniş bir alanı yayılması istibdat idaresini gerektirir. Bundan ötürü de eyaletlere yayılmış olan ordu yetmez. Hükümdarın hemen yanı başında özel bir şekilde yetiştirilmiş, imparatorluğun herhangi bir bölümünde vukua gelen bir sarsıntıya derhal yetişecek şekilde hazırlanmış, devamlı bir ordu bulunması gerekir. Öteki birliklerin hepsi bu ordudan korkmalı, imparatorlukta herhangi bir yetki sahibi olan kişiler ondan ürkmeli. Çin imparatorunun yanında gerektiği zaman derhal harekete geçecek kudrette bir ordu vardır. Moğollarda, Türklerde, Japonlarda, toprak geliriyle beslenen birliklerden başka, bizzat hükümdarın parasıyla beslenen bir ordu vardır. Bu özel kuvvetler, genel kuvvetleri devamlı bir baskı altında tutarlar. Konu 17. Aynı konunun devamı. Müstebit hükümdar tarafından istila edilen ülkelerin derebeylik şeklinde idare edilmesi gerektiğini söylemiştik. Tarihçiler, yendikleri hükümdarlara taçlarını tahtlarını iade eden istilacıların bu mertçe davranışlarını övmekte adeta birbirleriyle yarışırlar. Şu halde gittikleri her yere sırf kölelik rejimini devam ettirmek için maşa olarak kullandıkları bir kral yerleştiren Romalılar çok cömert kişilerdi. Böyle bir davranış zorunlu bir davranıştır. İstila eden hükümdar istila ettiği ülkeyi bizzat idare etmeye kalkarsa, ne gönderdiği valiler ora halkı üzerinde bir egemenlik kurabilirler, ne de kendisi bu valiler üzerinde. Yeni ülkesini emniyet altına almak için eski ülkesini askersiz bırakmak zorunda kalır. Her iki devletin uğrayacağı felaket aynıdır. Birinde çıkacak iç savaş, ötekinin iç savaşı olur. Bunun aksine istila eden hükümdar bu yeni ülkesinin tacını tahtını asıl hükümdarına bırakırsa, o zaman zorunlu olarak bir müttefik, kendi öz kuvvetleriyle bağlı olduğu hükümdarın kuvvetlerini arttıracak bir müttefik kazanmış olur. Çok olmadı, Nadir Şah'ın Moğol hükümdarının hazinelerini eline geçirdiğini, bununla beraber Hindistan'ı ona bıraktığını gördük. Dipnot, Nadir Şah, asıl adı Tahmasp Kuli Han olan Nadir Şah, önce devecilik etmiş, sonra da eşkıya olmuştur. 1729'da İsfahan'ı, 1738'de de Moğolların merkezi olan Delhi'yi almıştır. 11. Kitap. Anayasa ile ilgili olarak siyasi özgürlüğü meydana getiren kanunlar üzerine. Konu 1. Genel düşünce. Anayasa ile ilgili olarak siyasi özgürlüğü meydana getiren kanunları, vatandaşla ilgili olarak siyasi özgürlüğü meydana getiren kanunlardan ayırıyorum. Birinci şekil kanunları bu kitapta, ikinci şekil kanunları ise bundan sonraki kitapta inceleyeceğim. Konu 2. Özgürlük kelimesine verilen çeşitli anlamlar. Özgürlük kelimesi kadar çeşitli anlam verilmiş, onun kadar insan kafasını çeşitli şekillerde yormuş başka bir kelime yoktur. Kimi kişiler özgürlüğü önceden kendisine sınırsız bir istibdat yetkisi verilmiş kimseyi düşürmekteki kolaylık anlamını almışlar. Başkaları kendisine boyun eğecekleri kimseyi seçmek yetkisi olarak kabul etmişler. Daha başkaları da silahlanmak ve şiddet kullanmak hakkı olarak benimsemişler. Bazıları ise kendi milletinden birisi tarafından ya da bizzat yapacakları kanunlar tarafından yönetilmek ayrıcalığı sanmışlar özgürlüğü. Dipnot, Cicero der ki, Yunanlılara anlaşmazlıklarını kendi aralarında halletmek imkanını veren Scaevola fermanını olduğu gibi taklit ettim. Böylece onlar kendilerini hür bir millet olarak görürler. Bir millet de uzun zaman özgürlüğü sakal bırakmak geleneği olarak kabul etmiş. Dipnot, Moskoflar Büyük Petro'nun sakallarını kestirmek konusunda gösterdiği inadı bir türlü anlayamazlardı. Kimi kişiler bu adı bir hükümet şekline vermişler, öteki şekillerini bundan yoksun etmişler. Cumhuriyet hükümetinin tadını alanlar özgürlüğü bu hükümet şekline, saltanat hükümetinden faydalananlarsa onu saltanat idaresine mal etmişler. Dipnot, Kapadokyalılar Romalıların kendilerine teklif ettikleri cumhuriyet idaresini reddetmişlerdi. Sözün kısası herkes kendi geleneklerine ya da eğilimlerine uygun düşen hükümete bu adı verip çıkmış işin içinden. Bir cumhuriyette de şikayet edilen kötülüklerin nedenleri devamlı olarak göz önünde bulunmadığından, kanunu uygulayanlar kanunlardan daha az konuştuklarından, genel olarak özgürlüğü cumhuriyete mal etmişler, saltanat idarelerinden de söküp atmışlar. Nihayet demokratik idarelerde millet her istediğini yapıyormuş gibi göründüğünden özgürlüğü bu çeşit hükümetlere mal etmişler ve milletin yetkisiyle özgürlüğünü birbirine karıştırmışlar. Konu 3. Özgürlük nedir? Doğru, demokrasilerde millet her istediğini yapıyormuş gibi görünür. Ama siyasi özgürlük her istediğini yapmak demek değildir. Bir devlette yani kanunları olan bir toplumda özgürlük ancak istememiz gereken şeyi yapmaktan ibaret olmalı, yoksa istememiz gerekmeyen şeyi yapmaya zorlanmaktan değil. Bağımsızlığın ne olduğunu, özgürlüğün ne olduğunu iyice kafamıza yerleştirmeliyiz. Özgürlük, kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. Bir vatandaş kanunların yasak ettiği şeyi yapabilseydi, özgür sayılmazdı o zaman. Çünkü öteki vatandaşların da aynı yetkiyi kullanmaya hakları olurdu.